Ayrım 21. Şehzade Yasemin ile Badem Sultan'ın tatlı öyküsü. Anlatırlar ki, ancak övülesi Tanrı en iyisini bilir, Müslüman ülkelerden birinde yüreği okyanus kadar geniş, zekası Eflatun'unkine eşit, doğası bilgelerinki gibi ve sanı Feridun'u geçen, yıldızı İskender'in yıldızı gibi olan ve Keyhüsrev Anuşirevan'ın mutluluğuna sahip yaşlı bir şah varmış. Şahın da Süreyya Burcu'nun 7 yıldızını andıran parlaklıkta 7 oğlu bulunuyormuş. Ama bu şehzadelerin en küçüğü, en parlak ve en yakışıklı olanıymış. Yüzü pembe beyazmış ve adı da Şehzade Yasemin imiş. Ve gerçekten Zambak ve Gül onun yanında yok olup giderlermiş. Çünkü Selvi gibi bir endamı, yeni açmış lale gibi bir çehresi, menekşeden saçları, bin karanlık gecenin numunesi misk kokulu saç bukleleri, sarı amber bir benzi, gergin bir kargıya benzer kaşları ve bir nergis gibi çekik gözleri varmış. Ve güzelim dudakları iki fıstık gibiymiş. Alnına gelince dolunayın yüzünü utançtan morartacak kadar parlakmış. İnce dişlerle ve gül pembesi bir dille donanmış ağzından şeker kamışının tadını unutturacak tatlı sözler dökülüyormuş. Bu yapısıyla ve canlı ve yiğit haliyle aşıkların gözleri için baştan çıkarıcı bir put gibiymiş. Yedi kardeşin içinde işte bu Şehzade Yasemin, babası Nücum Şah'ın sayısız kocabaş hayvanlarının gözetimiyle görevli olanıymış. Ve eğileştiği yer geniş ıssızlıklar ve çimenliklermiş. Bir gün oturmuş, kavalını çalarak bu hayvanları gözetirken kendisine doğru saygın bir dervişin yaklaştığını görmüş. Selamlaşmalardan sonra derviş ondan birazcık süt sağıp kendisine vermesini rica etmiş. Şehzade Yasemin de, "Ey saygın derviş, dileğini yerine getirmenin imkansızlığı bana büyük bir acı veriyor. Çünkü ineklerimi bu sabah sağdım. Ve şu anda memelerinde senin susuzluğunu giderecek hiçbir şey kalmadı," diye yanıt vermiş. Derviş de ona, "Zamanlamaya aldırma, yine de Allah'ın adını anarak yeniden ineklerini sağ. Tanrı'nın kutsaması üzerinde olacaktır," demiş. Çekik gözleri nergise benzeyen şehzade de işitip itaat ettiği yanıtını vermiş ve besmele çekerek en güzel hayvanın memelerine yapışmış. Ve üzerine kutsama inmiş. Kap mavimtırak ve köpüklü bir sütle dolmuş. Derviş o zaman gülerek genç şehzadeye doğru dönmüş ve ona, "Ey ince ruhlu çocuk, verimsiz bir toprağa boşuna ekin ekmedin. Sana bu olup bitenden daha çok yarar sağlayacak bir şey yoktur. Gerçekten bil ki ben sana şairin sözlerine uygun şekilde verilerin ilki ve sonuncusu olan aşkın habercisi olarak geliyorum. Orada hiçbir şey yokken aşk vardı ve hiçbir şey bulunmadığı zaman aşk kalacaktır. O ilk ve son var olan şeydir. O gerçeğin köprüsüdür ve bize söylenebilecek her şeyin üstündedir. Mezarın köşesinde yoldaştır bize. O ağaca sarılan ve yüreğine nüfuz ederek yeşil yaşamını kemiren sarmaşıktır." Bunu izleyerek yaşlı derviş, "Evet oğlum. Ben senin yüreğin doğrultusunda bir aşk habercisi olarak geliyorum. Ama beni kendimden başkası buraya yollamadı. Ovalar, çöller geçtim. Böylece bir gün bir bahçeden geçerken, şöylece görebildiğim pericelik bir genç kıza yaklaşmaya layık olacak, yeterince mükemmel birini arıyordum," diye eklemiş. Derviş bir an sustuktan sonra yeniden söze başlayarak, "Bil ki ey Meltem'den de yeğeni olan, baban Nücum Şah'ın ülkesinin sınırdaşı olan bir ülkede rüyalarının delikanlısını, yani seni ey Yasemin, beklemekte olan soylu bir kandan, yüzü peri gibi, ayı utandıracak kadar güzel, yetkinlik mahfazasındaki yekta bir inci tazeliğinde bir varlık, bir güzellik yuvası olan bir huri yaşamakta. Gümüş renkli narin bedeni bir şimşir gibi düzgün ve saç teli inceliğinde bir beli olan, bir güneş görünümünde keklik sekişli biri, saçları sümbül, büyüleyici gözleri İsfahan kılıçlarına benzer, yanakları Kur'an'daki güzellik ayeti gibi, kaşlarının yayı Kalem suresine benzer, bir yakuttan yontulmuşa benzeyen ağzı şaşırtıcı, çenesinde küçücük bir elma boyutunda bir çukuru olan, ve onu kem gözden korurcasına yanağını bir ben süsleyen bir kız. Küçücük kulakları kulak değil, kibarlığın maden filizleri ve kulaklarında küpe yerine aşıkların yüreklerini taşıyan, minik bir ceviz gibi burnuna takılı hızma, dolunayı kendi eliyle kölelik halkasını boyuna geçirmeye zorlayacak gibi. İki küçük ayağının tabanına gelince tam anlamıyla harikaymış. Yüreği ağzı mühürlü bir koku şişesidir ve kafası yüce bir zekanın verisiyle donanmıştır. Yürüyünce kıyamet günündeki gürültü kopar. Ekber Şah'ın kızıdır bu kız ve Badem Sultan diye anılır. Böylesi yaratıkları tanımlayan isimler ne kadar kutludurlar demiş. Ve böylece konuştuktan sonra yaşlı derviş uzun uzun içini çekmiş. Sonra da anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 999. gece olunca demiş ki, ve böylece konuştuktan sonra yaşlı derviş uzun uzun içini çekmiş. Sonra da, ama şunu da söyleyeyim ki, ey sevginin pınarı, aşktan yoksun, ciğeri kederle yanık bu genç kız, yüreğinde bir dert yükü taşımakta. Bunun nedeni de bir gece uyurken gördüğü bir rüya imiş. Ben de onu bir sümbül gibi üzgün ve dertli bıraktım diye eklemiş. Sonra da, ve şimdi benim sözlerim yüreğin için bir tohum oluştursun. Tanrı seni korusun ve bahtında olan o kıza doğru yönelsin ve selam demiş. Böylece konuştuktan sonra derviş ayağa kalkmış ve yoluna gitmiş. Şehzade Yasemin'in yüreği de sırf bu konuşmayı duyarak kana bulanmış ve aşkın oku bu yüreğe işlemiş ve Leyla'ya tutkun Mecnun gibi giysilerini boynundan göbeğine kadar yırtmış ve yüreği güzel Badem Sultan'ın saçlarının kıvrımlarına takılmış, hıçkırıklar kopararak kaykırmış ve sürüsünü terk ederek içmeden sarhoş, duygulu, sessiz aşkın fırtınasında yok olmuş, bir serseri gibi dolaşmaya başlamış. Çünkü bilgeliğin kalkanı her tür yaraya karşı koysa da aşk okuna karşı erdemi yoktur. Nasihat ve görüş bildirerek oluşturulan ilaç, saf bir duyguyla dertlenenin ruhu üzerinde artık etkili olmaz. İşte Şehzade Yasemin'in durumu böyleymiş. Badem Sultan'a gelince onunki de şöyleymiş. Bir gece babasının sarayının taraçasında uyurken aşk ecinlilerinin yönlendirmiş bulunduğu bir rüyada Züleyha'nın aşığından da güzel olan ve çizgi çizgisine Şehzade Yasemin'in büyüleyici görünümüne benzeyen bir genç kendisine gösterilmiş. Bu güzellik görünümü bakire ruhunun gözleri önünde belirdikçe o güne kadar kaygısız olan genç kız yüreği elinden kayıyor ve delikanlının dolambaçlı saç kıvrımlarının ağının esiri oluyormuş. Rüyanın gülü yüreğine dokunarak uyanmış ve geceleyin bülbül gibi feryatlar kopararak haykırmış ve gözyaşlarıyla yüzünü ıslatmaya başlamış. Hizmetçileri büyük bir heyecan içinde koşuşturmuşlar ve onu görerek, ''Ya Allah, hanımımız Badem Sultan'a gözyaşları döktüren bu felaket de nedir? Uyurken yüreğinden ne geçti acaba? Ne yazık ki zekasının kuşu uçmuş gibi görünüyor.'' diye haykırmışlar. Ve ağlayıp inlemeler sabaha kadar sürmüş. Şafak vakti babası Şah'la anası Sultan olup bitenlerden haber almışlar. Yürekleri yanarak gelip bakınca o denli güzel olan kızlarının olağan dışı bir görünümde ve garip bir durumda olduğunu görmüşler. Kız saçı başı dağınık, giysileri düzensiz, yüzü alt üst olmuş, bedeninden habersiz ve yüreği için dikkat sarf etmez bir haldeymiş ve ona sordukları bütün sorulara başını utançla sallayarak ve böylece babasının ve annesinin ruhlarına kaygı ve keder yayarak hiç yanıt vermiyormuş. Bunun üzerine onu bu durumdan kurtarmak üzere marifetlerini göstersinler diye hekimleri ve gövdeden şeytan uğratanları çağırmışlar. Ama hiçbir sonuç alamamışlar. Hatta bunun tam tersi olmuş. Bu yüzden kan aldırmaya başvurmak zorunda kalmışlar ve kolunu sararak neşter vurmuşlar. Ama o güzelim damardan bir damla kan bile çıkmamış. O zaman tedavisinden el çekmiş ve onu iyileştirme ümidini terk etmişler ve umutları boşa çıkmış ve hekimler kafaları karmakarışık ayrılıp gitmişler. bu üzücü durumda hiç kimse bu değişmenin nedenini anlayıp açıklayamadan birkaç gün geçmiş. Yüreği kireç bağlamış güzel Badem Sultan, her zamankinden daha karamsar bir durumdayken hizmetçileri onu oyalansın diye bahçeye çıkarmışlar. Ama orada gözlerini her yerde dolaştırdığı halde sevgilisinin yüzünden başka şey görememiş. Güller ona teninin rengini, yaseminler giysilerinin kokusunu, salınan servi esnek bedenini, nergisler gözlerini sunuyorlarmış. Ama birdenbire bu bahçenin güzel yeşilliği solgun yüreğini canlandırmış ve ona içirdikleri fıskiyenin suyu beyninin kuruluğunu azaltmış ve kendisiyle yaşıt olan mahiyetindeki genç kızlar hanımlarının yöresinde daire şeklinde oturmuş ve ona yumuşak bir edayla ve kaygısız bir vurgulamayla tatlı bir gazel okumaya başlamışlar. Bunu izleyerek onu her zamandan çok söylenecekleri kabul etmeye yatkın gören en çok sevdiği Nedimesi yanına yaklaşıp ona ''Ey Badem Sultan hanımımız, birkaç gündür ülkemize uyumlu sesi, insanın aklını başından alan, akan suyu, uçan kırlangıcı durduracak kadar güzel kaval çalan, soylu hazaranların ülkesinden bir delikanlı gelmiş bulunuyor. Bu sultansı gencin pembe beyaz bir teni olup adı da Yasemin'miş. Gerçekte zambak ve gül onun yanında solup tükeniyorlarmış.'' Çünkü boyu bir servis alınışında, yüzü yeni açmış bir lale kıvamında, saçları menekşe, yüzü misk kokan, saç kıvrımları bir karanlık gecenin numunesi imiş. Cildi sarı amberden, kaşları eğik kargılardan, çekik gözleri iki nergisten, güzelim dudakları iki fıstıktan oluşmuş bulunuyormuş. Alnına gelince parlaklığıyla dolunayı utandırıp yüzünü morartıyormuş. İnci dişli, pembe dilli güzel ağzından şeker sözler sızıyormuş ve böylece neşeli ve yiğit görünümüyle aşıkların gözleri için baştan çıkarıcı bir put gibiymiş demiş. Sonra da Badem Sultan'ı neşeden şaşırmış bir halde görünce ve bu şahane biçimde kaval çalan genç sabah meltemi gibi hafif ve hızlı dağları, ovaları aşıp kıyısı olmayan ve kuğunun bile güvenli olmadığı, sırf görünümü bile onları binlerce su kuşunu ve ördeği korkutup başını döndüren nehirlerin sularını geçerek ülkesinden bizim ülkemize gelmiş. Buraya ulaşıncaya kadar bu denli güçlüklerin üstesinden geldiğine göre bu sonuca ulaşmasının gizli bir nedeni varmış. Genç bir şehzadeyi böylesine bir deneyime girişmeye aşktan başka bir neden zorlayamazmış diye eklemiş. Ve böylece konuştuktan sonra söylediklerinin hanımı üzerindeki etkisini görmek üzere sultanın genç gözdesi susmuş ve birdenbire Şah Ekber'in yakınan kızı umutlanıp oynayarak iki ayağı üzerinde doğrulmuş ve yüzü içinin ateşiyle aydınlanmış ve tüm esrik ruhu adeta gözlerinden fışkırmış. Hiçbir hekimin anlayamadığı olanca gizemli derdinden ufacık bir iz bile kalmamış. Aşktan söz eden genç bir kızın basit sözleri onu duman gibi dağıtmış. Ve ardında gözdesi olduğu halde bir ceylan kadar kıvrak kendi dairelerine girmiş. Neşenin kalemini ve birleşmenin kağıdını eline almış ve aklını alan Şehzade Yasemin'e ruhunun gözleriyle rüyada gördüğü mutlu varlığa şu mektubu yazmış. Kalem kullanmadan güzellik bahçesindeki yaratılanların varlığını çizmiş olana şükürler olsun. Aşka düşen bülbüle, figan ettiren güle selam olsun. Senin güzelliğinin anıldığını duyunca yüreğim ellerimden kayıp gitti. Bana rüyada pericelik yüzünü gösterdiğinden beri yüreğimde öyle bir etki yaptı ki bu yüz, annemi, babamı unuttum, kardeşlerime de yabancı oldum. İnsan kendine bile yabancı olunca ailesiyle ne ilişkisi olabilir? Senin önünde güzeller bir şelaleyle sürüklenircesine sökülüp gider. Kirpiklerinin okları bir yandan, öbür yana yüreğimi delip geçti. Oh, gel, bana rüyadaki hoş varlığını göster. Onu artık kafamdaki gözlerle göreyim. Sen ki aşk işaretlerini çok iyi anlarsın ve kalpten kalbe giden gerçek yolu bilirsin. Ve de bil ki sen varlığımın suyu ve kilisin. Yatağımın gülleri dikenlere dönüştü. Ve sessizliğin mührü dudaklarımdadır ve artık kaygısızca dolaşmaktan vazgeçtim. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama bininci gece olunca demiş ki, Sessizliğin mührü dudaklarımdadır ve artık kaygısızca dolaşmaktan vazgeçtim. Ve mektubu ikiye katlamış ve arasına saf bir misk tanesi koyup onu gözdesine vermiş. Genç kız da mektubu alıp dudaklarına ve alnına değdirmiş ve yüreğinin üzerine yerleştirmiş. Ve bir güvercin gibi Şehzade Yasemin'in kaval çaldığı yere uçarcasına gitmiş. Onu orada bir servinin altına oturmuş, kavalı yanı başında şu kısa gazeli okurken bulmuş. Yüreğimi görünce ne diyeceğim? Buluttur, şimşektir, cıvadır ve kanlı bir deryadır bu yürek. Yokluğun gecesi bitince tıpkı ırmakla kuğunun birleştiği gibi birleşeceğiz. Ve genç kız Şehzade Yasemin'in elini öptükten sonra hanımı Badem Sultan'ın mektubunu ona vermiş. O da mektubu okumuş ve neredeyse sevinçten uçacak olmuş. Artık uyuyor mu, uyanık mı bilemez hale gelmiş. Ruhunda gümbürtüler kopmuş ve yüreği bir fırına dönmüş. Ve biraz yatıştığı sırada genç kız ona, hanımına ulaşmanın yollarını göstermiş ve son talimatları da verdikten sonra geriye dönmüş. Bildirilen saatte ve uygun anda Şehzade Yasemin birlik sağlayan meleğin yol göstermesiyle Badem Sultan'ın bahçesine giden yolu tutmuş ve cennetten kopmuş bir parça olan o mevkiye girmeyi başarmış. O anda güneş batı ufkunda gözden yok oluyor, ay da doğunun örtüleri arasından yüzünü gösteriyormuş. Genç erkek de bir karaca yürüyüşüyle genç kızın kendisine belirtmiş olduğu ağaca doğru yürümüş ve yaprakları arasında saklanmak üzere bu ağaca çıkmış. Badem Sultan da geceliğin keklik yürüyüşüyle mavilere bürünmüş olarak ve elinde bir gül tutarak bahçeye gelmiş. Ve o güzelin başını söğüt yaprakları gibi titreyerek ağaca doğru kaldırmış. Heyecan içinde bu ceylan, dallar arasında beliren yüzün, dolunayın kendisi mi yoksa Şehzade Yasemin'in parıldayan yüzü mü olduğunu bilmemiş. Ama işte sanki arzuyla olgunlaşmış ve çiçek gibi ya da değerli ağırlığıyla daldan kopan bir meyve gibi menekşe saçlı delikanlı dallar arasından kayıp, solup sararan Badem Sultan'ın ayakları önüne düşmüş. Kız onun umutla beklediği kişi olduğunu anlamış ve onu rüyasında gördüğünden çok daha yakışıklı bulmuş. Şehzade Yasemin de kendi bakımından dervişin kendisini aldatmamış olduğunu anlamış ve bu ayın tüm ayların baş tacı olduğunu görmüş. Ve ikisi de yüreklerinin ince dostluk ve gerçek sevecenlik bağlarıyla birleştiğini duyumsamışlar ve mutlulukları Mecnun ve Leyla'nınki kadar derin ve iki eski dostunki kadar katıksız olmuş. Çok tatlı öpüşlerden ve güzelim ruhlarının ferahlamasından sonra yetkin aşkın efendisinden acımasız göğün sevdaları üzerine bela taşları yağdırmamasını ve birleşmelerinin dikişini yırtmamasını dilemişler. Bunu izleyerek ayrılık zehrinden korunmak için iki aşık baş başa düşünmüş ve gecikmeksizin kızı Badem Sultan'ı çok seven ve ondan hiçbir şey esirgemeyen Şah Ekber'in bizzat kendisine başvurmaları gerektiğine karar vermişler. Böyle olunca sevdiceğini ağaçlar altında bırakarak yakarıcı Badem Sultan Şah babasını bulmaya gitmiş. Ellerini önünde birleştirerek ona, ''Ey iki dünyanın en yüce noktası, kölen senden bir dilek dilemeye geldi.'' demiş. Babası da son kertede sevinçli ve şaşkınlık içinde iki kolunu kaldırmış ve sarılarak onu bağrına basmış ve de ona, ''Kuşkusuz ey yüreğimin bademi, dileğin herhalde çok ivedi bir haceti olmalı. Baksana gecenin ortasında yatağından ayrılmakta tereddüt etmemiş ve onu yerine getirmem için bana gelmişsin.'' Bu dilek ne olursa olsun ey gözümün nuru, babana güvenerek çekinmeden bana açıkla demiş. İnce ruhlu Badem Sultan da birkaç saniye tereddüt ettikten sonra başını kaldırmış ve ''Babacığım, gecenin bu vaktinde gelip gözlerinden uykunu kaçırdığı için kızını bağışla. Ama işte şimdi Nedimelerimle çayırda bir gece gezintisi yaptıktan sonra sağlığıma kavuştum.'' Ve gelip sana öküzlere ve koyunlara iyi bakılmadığını, ihmal edildiklerini söylemeyi ve de güvenilmeye değer bir hizmetkara rastlarsam onu sana takdim etmeyi ve senin de onu sürülerini gözetmesi için görevlendirebileceğini düşündüm. Mutlu bir rastlantıyla o anda bu çalışkan ve gayretli kişiye rastladım. İyi niyetli, her şeye yatkın ve ne zahmetten ne de yorulmaktan yılar bir genç bu. Çünkü tembellik ve vurdum duymazlık ondan fersah fersah uzak. Böyle olunca bizim öküzlerimize, koyunlarımıza bakması için onu görevlendir babacığım, diyerek seslenmiş. Şah Ekber kızının bu konuşmasını duyunca şaşırmanın sınırında şaşırmış. Bir an gözleri fal taşı gibi açılmış. Sonra da "Başım üzerine yemin ederim ki bugüne kadar gece yarısı sürüler için bakıcı tutulduğunu hiç duymamıştım. İlk kez başımıza böylesi bir şey geliyor. Ama kızım, ansızın şifa bularak yüreğime verdiğin zevk dolayısıyla isteğine boyun eğmek ve sözü edilen genci sürülerimizin bakıcısı olarak kabul etmekten kolay bir şey yok. Bununla birlikte ona bu görevi vermeden önce kendisini kendi gözlerimle görmek istiyorum." diye yanıt vermiş. Babasının bu sözlerini duyar duymaz Badem Sultan, mutlu Yasemin'e doğru sevincin kanatlarını kuşanarak koşmuş. Onu elinden tutarak saraya götürmüş ve şaha, "İşte babacığım, sopası güçlü ve yüreği sıvanmış olan o harika çoban," demiş. Tanrı'nın öngörüsüyle donattığı Şah Ekber de, kızı Badem'in kendisine takdim ettiği gencin hiç de hayvanları gözetecek türden biri olmadığını anlamış ve ruhunun ta içinden şaşırmış kalmış. Bununla birlikte kızı Badem'e acı vermek istemediğinden bu ayrıntıların önemini ne içinde yoğunlaştırmış ne de ısrarla açıklamış. Sevimli Badem de onun içinden geçeni anlayarak hemen heyecana kapılabilecek bir sesle ve iki eli birbirine bitişik olarak, "Dış görünüm babacığım, her zaman iç görünümü yansıtmaz. Seni temin ederim ki bu genç adam arslanlara çobanlık edecek kadar güçlüdür," demiş. Ve ister istemez Badem Sultan'ın babası gözünün bebeği olan sevgili kızını mutlu kılmak için elini kendi gözüne kapatarak gece yarısında Şehzade Yasemin'i sürülerinin çobanı yapmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve adeti gereğince yavaşça susmuş. Her bakımdan arzulanır genç bir kız olmuş bulunan ve günden güne, geceden geceye daha sevimli, güzel, gelişmiş ve daha anlayışlı, daha da sessiz ve dikkatli olmuş bulunan genç dünyazat da üzerinde tünediği halıdan yarı yarıya ayağa kalkarak ona, "Ey Şehrazat, kardeşim, sözlerin ne kadar tatlı ve zevkli, ne kadar eğlendirici ve de lezzetli," demiş. Şehrazat da ona gülmüş, onu kucaklayarak kendisine, "Ey sevgilim, ama eğer efendimiz bu yüce ve zarif davranışlarla donanmış şah beni dinlemekten yorulmayacaksa, gelecek gece size anlatacağım devamıyla karşılaşıldığında öykünün bu bölümü nedir ki?" demiş. Sultan Şehriyar da, "Ey Şehrazat, sen ne diyorsun? Ben mi seni dinlemekten yorulurum? Oysa sen benim ruhumu eğittin ve yüreğimi yatıştırdın ve ben seninle birlikte olduğumdan beri ülkem kutsandı. Bu bakımdan olanca gerçekliğiyle bu hoş öykünün sonunu bize anlatabilirsin. Ve de sen kendin yorgun değilsen bu gece bile sözünü sürdürebilirsin. Çünkü gerçekte Şehzade Yasemin ile Badem Sultan'ın başına gelenleri öğrenmeyi çok arzu ediyorum," demiş. Şehrazat da kibarlığı nedeniyle izni kötüye kullanmak istememiş. O gece daha fazla bir şey söylemeksizin gülüp teşekkür etmiş. Şah Şehriyar onu yüreğinin üzerine basmış ve ertesi sabaha kadar yanı başında uyumuş. O zaman kalkmış ve adaletine dayanan işleri görmeye gitmiş. Ve o sırada Şehrazat'ın babası olan vezirin adeti gereğince şahın kadınlarla ilgili yemini nedeniyle her sabah kızının ölüme mahkum edildiğini görmeyi bekleyerek kızı için hazırladığı kefen koltuğunun altında olduğu halde geldiğini görmüş. Şehriyar bu konuda ona hiçbir şey söylemeksizin Adalet Divanı'na başkanlık etmiş. Memur, ileri gelenler ve davacılar içeri girmiş, kararlar vermiş, kimi memurları atamış, kimilerini görevden almış, askıda bulunan işleri bitirmiş ve buyruklar vermiş ve bu böyle gün batıncaya kadar sürmüş. Şehrazat ile Dünyazat'ın babaları vezir, gittikçe daha fazla şaşırmanın ve zihin karışıklığının sınırına ulaşmış. Şah Şehriyar'a gelince, oturum bitip divan dağılınca dairelerine Şehrazat'ın yanına dönmek için acele etmiş. Ve o gece 1001. geceymiş. Ve Şehriyar, Şehrazat ile her zaman yaptığı şeyi bitirince genç Dünyazat kız kardeşine, "Tanrı'nın lütfu üzerine olsun kardeşim," demiş. Şehrazat da, tüm dost yüreğimle ve Efendimiz olan Yüce Şah'a bir sunu olarak anlatayım demiş ve öyküyü şu sözlerle anlatmış. Ve Şehzade Yasemin'i sürülerinin çobanı yapmış. Ve o zamandan başlayarak Yasemin dış görünüşte onun sürülerinin çobanı olmuş. Ama aslında aşkla uğraşıp durmuş. Gündüzün hayvanları 3 veya 4 fersah uzaktaki bir çayıra götürür, akşam olunca da kavalının sesi aracılığıyla onları toparlar ve şahın ağıllarına sokarmış. Geceleri ise sevgilisi o şahane gülün bademin eşliğinde bahçede otururmuş. Onun her zamanki uğraşı böyleymiş. Ama en gizli mutluluğun bile her zaman yasakçıların kıskanç gözlerinden saklı kalabileceğini kim iddia edebilir? Gerçekten dikkatli badem, dostuna ormanda gerekli yiyecek ve içeceği başkalarıyla ulaştırmak adetindeymiş. Ama bir gün aşkın tedbirsiz kıldığı genç sultan, gizlice onun tatlı dudaklarına denk lezzette, gümüş yapraklar üzerine zarafetle dizilmiş, şeker, meyve, ceviz ve fındık gibi eğlencelikle dolu bir tepsiyi kendi eliyle ona getirmiş ve bu şeyleri ona sunarken kendisine, ''Ey şekerden başka şey yemeyen tatlı dilli papağan, narin ağzına uygun düşen bu besleyiciler sana lezzet versin ve hazmı kolay olsun.'' demiş ve bunu söyledikten sonra kafur gibi gözden yok olmuş. Ve bu çekirdeksiz beden böylece kafur gibi gözden yok olunca çoban Yasemin, şahın kızının parmaklarıyla hazırlanmış bu eğlencelikleri tatmak için acele etmiş. Tam o sırada kendisine doğru düşman görünüşlü ve kötü niyetli bir ihtiyar olan ve bütün günlerini herkese nefret kusmakla geçiren ve musiki şinasları saz çalmaktan ve şarkıcıları şarkı söylemekten men eden sevgilisinin amcasının yaklaşmakta olduğunu görmüş. Adam delikanlının yanına ulaşınca güvensizlikle ve tehdit saçan gözlerle ona bakmış, önünde duran şahın tepsisinin ne münasebetle orada bulunduğunu sormuş. Yasemin de güvensizlik duymaktan uzak, yaşlı adamın yemek arzusu duymuş olduğunu sanmış ve bir sonbahar gülü gibi cömert yüreğini açmış ve üzeri eğlencelikle dolu olan tüm tepsiyi ona vermiş. Uğursuz ihtiyar hemen bu tepsiyi alıp bu eğlencelikleri Badem'in babası ve kendi öz kardeşi olan Ekber'e göstermeye gitmiş ve böylece ona Badem ile Yasemin'in ilişkilerini kanıtlamış. Şah Ekber de bunu öğrenince öfkenin sınırına ulaşmış ve kızı Badem'i çağırtarak ona, ''Ey ana babasının yüz karası, sen bizim ırkımıza utanç getirdin. Bugüne kadar bizim konutumuz kötü otlardan ve utanç dikenlerinden arınıktı. Ama sen benim üzerime hilebazlığın çabuk çözülen düğümünü atıp beni bağladın ve bana karşı takındığın monis tavırlarla zekamın lambasını örttün. Acaba hangi erkek kendini kadınların hilelerinden kurtarabilir? Dua ve barış üzerine olası kutsanmış peygamber onlardan söz ederek, ''Ey iman sahipleri, karılarınızda, kızlarınızda düşmanlarınız var. Onlar akıldan yana, dinsel inançtan yana da kusurludurlar.'' Onlar çarpık taraftan yaratılmışlardır. Onları azarlayın ve size itaat etmeyenler olursa onları dövün demiştir. Peki ben şimdi sürülerimin bakıcısı olan, birlikteliği şah kızlarına uygun düşmeyen bir yabancıyla uygunsuz bir oyuna girişen sana nasıl davranayım? İkinizin bedenini ölüm ateşinde mi yakayım? Demiş. Ve kızının ağladığını görerek, en iyisi önümden çekil git, haremin perdesinin ardına gömül. Ve benim iznim olmadan oradan çıkma, diye eklemiş. Böylece kızı Badem'i cezalandırarak hayvanlarının bakıcısını da yok etmek için buyruk vermiş. Kentin yakınında korkunç hayvanların barınağı olan bir orman varmış. En gözü pek kişiler bile sırf bu ormanın adının anılmasıyla korkuya düşer ve donup saçları diken diken kalırlarmış. Ve orada sabah gece gibi görünür, gece de kıyamet gününün uğursuz belirtisi gibi olurmuş. Ve de orada başka korkunç şeyler arasında dört ayaklıları ve kuşları dehşete düşüren domuz ile geyik karışımı iki yaratık varmış. Bunlar bazen kırıp geçirmek üzere kente de geçerlermiş. Badem Sultan'ın erkek kardeşleri de şahın buyruğu üzerine bahtsız Yasemin'i orada can verip gitmesi için bu felaket mahalline yollamışlar. Delikanlı da kendisini bekleyen şeyden kuşkulanmayarak öküzleri ve koyunlarını oraya götürmüş. Bu ormanın içine iki boynuzlu yıldız. İki boynuzlu yıldız, Koç burcunun yıldızları, çevirenin notu. Ufukta görüldüğü ve gecenin Habeşisi yüzünü kaçışa yönlendirdiği zaman girmiş ve hayvanlarını keyiflerince otlamaya terk ederek yere serdiği beyaz bir pöstekinin üzerine oturmuş ve esriklik kaynağı kavalını eline almış. İşte tam o sırada iki domuz geyik kokuyu izleyerek ve şimşek yüklü bulutları taklit edercesine gürleyerek Yasemin'in bulunduğu açıklığa gelmişler ve tatlı bakışlı şehzade onları kavalının sesiyle karşılamış ve çalışının sihriyle kıpırtısız hale sokmuş. Sonra yavaşça ayağa kalkıp biri sağında öbürü solunda iki hayvanın eşliğinde sürüsü de peşlerinden gelirken ormanı terk etmiş. Ve böylece Şah Ekber'in pencerelerinin altına gelmiş. Herkes onu görünce şaşkınlığa düşmüş. Şehzade Yasemin de iki domuz geyiği bir demir kafese sokturmuş ve onları Badem'in babasına gerekli saygıyla sunmuş. Şah da bu başarıdan dolayı şaşırmanın sınırında şaşırmış ve bu yiğitler yiğidini mahkum etmekten elini çekmiş. Ama sevgili Badem'in erkek kardeşleri bir türlü hınçlarını alamayarak kız kardeşlerinin genç adamla birleşmesini önlemek için onu arzusuna karşın uğursuz amcalarının oğlu olan yeğenleriyle evlendirmeyi düşlemişler. Çünkü kendi kendine bu çılgın kızın ayağını evlilik bağıyla bağlamak gerek, o zaman anlamsız sevdasını unutur diyorlarmış. Ve vakit geçirmeksizin düğün alayını düzenlemişler ve çalgıcıları, şarkıcıları, davulcuları ve zurnacıları getirtmişler. Kıyıcı kardeşleri bu evliliğin merasimini gözetirlerken üzüntü içindeki Badem de isteğine karşın yeni bir gelini belirleyen, göz kamaştıran giysilerle ve altın ve inci takılarla donanmış olarak altın işlemeli kumaşlarla örtülü bir merasim şiltesine bir ağaççık üzerindeki çiçek gibi ama hüzün ve bitkinlik yöresini sarmış, dudaklarında suskunluğun mührü, zambak gibi sessiz, bir put gibi kımıltısız oturuyormuş. Görünümüyle yaşayanlar arasında genç bir ölü gibiymiş ve yüreği boğazlanan bir horoz gibi çırpınıyor ve ruhu şafağın giysisine bürünmüş, bağrı kaderin tırnağıyla yırtılmış, köpüren varlığı simsiyah gözlerle yakında yatak yoldaşı olacak olan içi kof kargayı düşlüyormuş. Sanki dertlerin kaftağının zirvesinde gibiymiş. Ama tam o sırada öteki hizmetkarlarla birlikte hanımının düğününde görevlendirilmiş bulunan Şehzade Yasemin gözlerinin basit bir karşılaşmasıyla ona ıstırap dağlarından kurtarıcı bir ümit sunmuş. Sevgililerin, yörede bulunanların en ufak bir fikri olmaksızın sadece bakışlarıyla 20 şey birden söyleyebileceğini kim bilebilir ki? Böylece gece olup da Badem Sultan yeni evli gelin olarak gerdek odasına sokulunca sadece baht aşıklara mutlu yüzünü göstermiş ve yüreklerini 8 kokuyla canlandırmış ve güzel Badem yeğeninin biraz sonra gireceği bu odada yalnız bırakıldığı bir andan yararlanarak yavaşça altın işlemeli giysilerinin içinde dışarı çıkıp mutlu Yasemin'e doğru koşmuş ve bu iki kutsanmış sevgili el ele tutuşmuş ve gül kokulu Meltem'den daha yeğeni gözden kaybolup kafur gibi yok olmuşlar. O zamandan beri hiç kimse onların izlerini bulamamış ve hiç kimse onların nereye gittiklerini bilememiş. Çünkü yeryüzünde Adem oğulları içinde sadece pek az kişi mutluluğa layıktır ve mutluluğa giden yolu izler ve de mutluluğun gizlendiği eve yaklaşır. Nasip dağıtıcı olan sevincin, zekanın ve mutluluğun sahibine övgüler olsun.